Aralık 1922, Lozan, Venedik. Yani Hamit ne diyordu? Hazır Lozan'dayken İtalyan temsilcisine söyleyiverin de bizim Lucien'le yeni kocasını Türkiye'ye tayin ettiriversin. Bu yapılırsa Hamit de sevdiği kadınla yeniden İstanbul'da buluşmuş, onu gözünün önünde, elinin altında bulundurmuş olacaktı. Hamit'in kalemi, gözü kararan bir aşığın neleri göze alabileceğinin ispatı gibi şuursuzca karalıyordu. Daha kendisi işsizken damadına iş arayan bir kayınpeder rolünde eski zevcesinin yeni kocası için devlet katından torpil istiyordu. İsmet Paşa mektubu alınca sinirlendi. Kaşları çatıldı. O Lozan'da yeni bir devletin ölüm kalım senedini imzalama derdindeyken Hamid'in böyle şahsi ve yakışıksız bir taleple karşısına çıkması akıl alır gibi değildi. Üstelik bu satırları yazan adam karşısında kendisine ter döktüren Lord Curzon'la dünür sayılırdı. Mektubu okumak bile istemedi, cevap da vermedi. İstanbul hükümeti, Hamid'e ancak memlekete dönebilmesi için az bir miktar yol parası gönderebildi. Hamid o parayla Trieste üzerinden ve yine Lucien'le birlikte döndü İstanbul'a. Yanlarında Lucien'in kayınbiraderi Kont Andrea Soranzo da vardı. Yeniden birlikte bir meçhule kanat açıyorlardı. Ama Lucien'e göre Hamid'in yanında götürdüğü hakiki eşi ızdıraptı. Ömrü boyunca ondan bir an olsun ayrılmayan ezeli yareni ızdırap.
Böyle narin bir ruh nasıl oldu da o haşin hayatına ağırlığına, hakaretlerine, zorluğuna direnebildi? O vücut nasıl harap olmadı? Hayatı da eserleri gibi kadere bir meydan okuyuş oldu. Ve o zarif bir hayatta zarafetle yazmaya devam etti. Bu o münevver zekanın tabii hakkı denebilecek ödülü oldu. Hiçbir kulluğa tahammülü olmayan şahsiyetinin çırpınışı, ister yüksek medeni vazifelerin yerine getirilmesi görünüşü altında kendinden kaçarak, ister Allah'a doğru ulvi bir yolculuğa atılarak teselli aramak ihtiyacı, kendini bazen unutmak, çok defa da cezalandırmaktan memnun olmak zevki, insanı veya mistik şefkati mutlak bir zaruret olarak görmesi, yeniye doğru uçuşa hazırlanma telaşı, sonsuz hasret, her şey tatlı renklerle korkunç bir şekilde tasvir sanatına sahip, bir tabiatın insafsız kanunlarına karşı tükenmek bilmez bir isyan fikri. Bu pek özel psikolojiyi izah için o nispette özel bir alet dövdü. Halis, lirik bir lisan. Musikinin ve hayalin garip birleşmesiyle ifadesi imkansız olan şeyleri anlatabilen ve evvelce eşine rastlanmamış bir lisan ve bununla yeni bir şiir yarattı. Esasen sanatına ve imkanlarına verdiği değer, bir ötekini beslemek suretiyle onların kendi maddi ve ruhi hayatını temin etmeleri şeklindedir. Eserinde en yüksek ve en sabit şey bu mücadelenin yer değiştirişidir. İstıraba verdiği anlamı doğru tarif edebilmek gerek. Zira tabirleri bambaşka bir ifade özelliği kazanacak derecede şiddetlendirilmiştir. Hakiki eşi ıstıraptı. Ondan bir an bile ayrılmadı. Nerede bulduysa, ne yaptıysa hayatın her anında ızdırap beraberindeydi. Ve her yerde sadakatle kendisini takip etti. Aslında ızdırap, onun anladığı manasıyla, aynı zamanda hem en büyük hasreti, hem en büyük işkencesiydi. Bunları ayırmak isteyebilir veya ayırabilir miydi? Muamma.
Ocak 1923, İstanbul. Hem Türkiye'nin hem Abdülhak Hamid'in ömründe hayati bir kavşaktı 1923. Ve sert bir rüzgar bu garip aileyi o tarihi senenin başında bu kavşağa savurmuştu. İstanbul hala işgal altındaydı ama hava 2 sene evvel terk ettikleri işgal altındaki şehirden çok farklıydı. İzmir'i alan milli mücadelenin muzaffer orduları İstanbul'a kadar yürümemişti gerçi ama adeta tüfeklerinin süngüsü İstanbul'da hissedilmiş, işgalcinin süngüsünü düşürmüştü. Gülcemal vapuruyla Refet Paşa öncülüğünde Kabataş'tan karaya çıkan Türk ordusu şehri teslim almış, 600 sene işgal görmemiş der saadeti 5 senelik esaret utancından kurtarmıştı. Galata Köprüsü'nün sevinen tarafı değişmişti. Bu sefer Eminönü yakası heyecanla bayrak asmış, Beyoğlu'na sessiz bir tedirginlik havası çökmüştü. Hamit ile Lucien, geldikleri şehrin nicedir başkentlik ettiği imparatorlukla birlikte itibar kaybettiğini anladılar. O şehirle aynı kaderi paylaşmaktaydılar. Parasız ve işsizlerdi. Çok geçmeden onlara Lucien'in eşi Kont Soranzo da katıldı. Bir süre Pera Palas'ta kaldılar ancak para yetmeyince Hamid'in yeğeni Keçecizade Nazım Bey'in Çemberlitaş civarındaki evine taşındılar. Herkes iş aramaya koyuldu. Lucien eski eşinin peşinden kendisi gelmekle kalmayıp yeni eşini de sürüklemişti ama şimdi üçü birlikte koca bir muammanın avcundaydılar. Kendisi olmadan yaşayamayan düşkün Hamit'le baş edememişken bir başka düşkün yabancıyı da bu tuhaf oyuna dahil etmiş, arada sıkışıp kalmıştı. Aynı şey Hamit için de söz konusuydu. Şair eski bir devrin tasfiyesiyle yenisinin inşasının çakıştığı bir takvim sayfasında ikisine de ait olamamanın sıkıntısı ve ıssızlığıyla arafta kala kalmıştı. Lakin gidenle gelmekte olan iki devir ona imdat eli uzatmakta birleşti. Evvela 18 Ocak 1923'te Ankara'daki meclis şair-i azama Hidemat-ı Vataniye mükafatı tertibinden aylık bağladı. Emekli maaşını da almaya başlayınca Hamit maddeten rahatladı. Ardından birkaç ay önce meclis tarafından halife seçilen yakın dostu Abdülmecit Efendi, kendisine Dolmabahçe Sarayı'ndaki bir dairede 3 oda tahsis etti. Hamit, eski günlerin itibarına kavuştuğu inancıyla oraya yerleşti. Gelini Viole ile 2 kız torununu da yanına aldırdı ve yeni hayatına başladı. 6 Ekim 1923 İstanbul. 6 Ekim günü İstanbul sokakları Türk bayraklarıyla donatılmıştı. İşgal askerleri Lozan Anlaşması gereği 4 Ekim'de gemilerle şehri terk etmiş, Türk birlikleri de hemen ertesi gün Anadolu yakasına ayak basmıştı. 6 Ekim sabahı Şükrü Naili Paşa'nın komutasında Galata Köprüsü'nden geçip İstanbul'a girdiler. Şehir halkı çoluk çocuk yollardaydı. Bayraklar sallanıyor, marşlar çalınıyor, askerler alkışlanıyordu. O gün Nis'ten damat Ferit Paşa'nın ölüm haberi geldi. Sanki ilahi bir tesadüf, İstanbul'un işgaliyle o işgale cevaz veren adamın hayatına aynı gün son vermişti. Damat Ferit sadece bir devrin değil, bir zihniyetin de sembolüydü. Onunla birlikte hem temsil ettiği devir hem takip ettiği fikir göçüyordu. Abdülhak Hamit, kenti devralan Türk askerlerine sevindiği kadar üzülmüştü damat Ferit'in ölümüne de. Vefat haberi gelince Lucien'e Paris'teki ortak hatıralarından bahsetti. Nasıl birlikte Moulin Rouge'da French Cancan izlediklerini, Bovary'de kadın tavlamak için maaşlarını araba kirasına harcadıklarını, maaş yetmeyince kumar oynadıklarını, aç kalınca elçilikten borç aldıklarını anlattı. Bir seferinde Madeleine Kilisesi civarında yalnız yürüyen bir kadını pek beğenip onu Şanzelize'ye kadar takip etmişlerdi. Ferit kadına yanaşıp selam vermiş, karşılık görmemişti. Israr edince de bir sonraki akşam için bir randevu koparmayı becermişti. Lakin kadına harcayacak kadar paraları yoktu. Tasarruf edip randevu gününe kadar 300 frank biriktirmişlerdi. Aralarında yaptıkları anlaşmaya göre birlikte gittikleri yemekten sonra birinden biri kadının evine davet edilirse gidecek olan kalacak olana cebindeki parayı verecekti. Sonuç ne oldu diye sordu Lucien. Ayrıntıya girmeyeyim ama Feride borçlu kaldım diyerek tebessüm etti Hamit. Paris divaneliklerini sonradan şiire dökmüş, Cité d'Antenne adlı şiiri de uğruna bir gecede cebindeki tüm parayı harcadığı O Valentine ithaf edilmişti.
Kevser sarhoşu bir güzel huri ile ben o cennette uykunun arkadaşıydım. Zevkin güzelliğine kanmıştım, sinem ona dinlenme yeri olmuştu. Mest olurdum uykulu gözleriyle canlanırdım, nur dolu dudaklarıyla bir tebessümüyle avunurdum.
Kim derdi ki o Paris çapkınlıklarının yoldaşı Ferit, önce saraya damat, sonra hanedana mensup ve nihayet hükümete sadrazam olacak, ardından kuvvacılara düşman olup İngilizlere yanaşacak, Mustafa Kemal ve arkadaşlarına idam kararı çıkartırken İstanbul'un işgaline göz yumacak, Anadolu'da vatana ihanetten idam hükmü yiyince de İngilizlere sığınıp ülkesini terk edecek, gençlik hatıralarının başkenti Fransa'da sürgünde ölecek. Ya Hamid'in çevresini saran Yaran-ı Safa'dan Rıza Tefi'ye ne demeli? Lüsiye'nin Türkçe hocalarından filozof Rıza da damat Ferit gibi Sevr Anlaşması'na imza attıktan sonra yüzellikler listesine dahil olup yurt dışına kaçmaya ve sürgünde yaşamaya mecbur kalmamış mıydı? Viyana günlerinin şen arkadaşlarından Nazım Bey bir kenara çekilmemiş miydi? Tokatlayan sofralarının baş konuğu Maliye Nazırı Cavit Bey Avrupa sürgününe savrulmamış mıydı? İstiklal Marşı'nın yazarı Akif bile mecliste muhalif gruba mensup olması sebebiyle dışlanınca Mısır'a sığınmamış mıydı? Meclisi mebusandan arkadaşı Hüseyin Cahit gözden düşmemiş miydi? Ama en fenası Lüsiye'nin hazin talihli dediği Ali Kemal'in başına gelmişti. Lüsiye'nin ilk tanıdığı Türklerden de Ali Kemal. Hamid'in peşinden Türkiye'ye gelirken bir süre mecburen konakladıkları Viyana'daki hastalık günlerinin şifalarından biriydi. Daha sonra damat Ferid'in kabinesinde nazırlık yapmış, Anadolu hareketine hakaretler yağdırarak karşı gelince, teşkilat-ı mahsusa tarafından kaçırılıp halka teslim edilmiş, kafası taşla ezilerek öldürülmüştü. Çok da değil, 10 sene evvel Hamid'le aynı sofrayı paylaşan isimler, yeni devirde sahneden siliniyordu birer birer. Kimi küskün, kimi kasten, kimi kerhen. Hamid ise adeta onların küllerinden yeniden doğarak, eski dostlarının sürgüne gittikleri yolu tersine kat etmiş, yeni devrin fotoğrafına dahil olmaya gelmişti. Sevenlerinin olumladığı anlamıyla her devrin adamıydı o. En güçlüler birer birer devrilirken, Darwin'e hak verdirircesine, güçlülerin değil, yeni şartlara en iyi ayak uyduranların ayakta kalabileceğini ispatlamıştı. Eski devrin cenaze merasiminde de, yenisinin kundağının başında durduğu haşmetle duracaktı. 6 Ekim günü İstanbul'un kurtuluşuyla damat Ferit'in ölümünde bir arada hissettiği haz ve yas, onun ömrüne damgasını vurmuş bir çelişkinin iki koluydu. Her daim o iki kolu alabildiğine geniş açarak ince bir ip üzerinde yürümüştü. Şarkla garp arasında, Osmanlı ile Avrupa arasında, bohem hayat tarzıyla Alaturka kökleri arasında, sanatçı kişiliğiyle bürokrat kimliği arasında, geleneksel şiir diliyle yeni bir tarz cüreti arasında, mazi ile yarın arasında. Şaşayla inziva, yaşlılıkla çocukluk, kibirle tevazu, şefkatle öfke, böbürlenmeyle alay, kör kıskançlıkla alabildiğine tolerans arasında. İkinci Mahmud'un hekimbaşı Abdülhak Molla'nın torunu iken alafranga bir monşer olarak yetiştirilmişti o. Dengeyi sağlamasını kolaylaştıran eşsiz kabiliyeti, idrak kuvveti ve temkinliği sayesinde o gergin ipin üstünde yürüye yürüye her devirde devrilmeden ayakta kalma becerisi kazanmıştı. Osmanlı'yı sarsan başkalaşma yelini akranlarından evvel hissetmiş ve hayatını ona göre tanzim etmişti. Yaşı nedeniyle elindeki kabiliyet çubuğu bir hayli körelmişti gerçi, üzerinde yürüdüğü ip gevşemiş, kendisinin de kuvveti tükenmişti. Her sendire işinde ona şefkatli kucaklardan bir ağ gelen sevenleri de seyrelmişti. Ama yine de Türkiye'nin medeniyet değiştirdiği bu geçiş devrinde teker teker devre dışı kalan eski dostlarının aksine Hamid, yeni mevsimin gerektirdiği kostümle yeniden sahneye çıkacak ve başarılı olacaktı. Bunu görebilen tek kişi, ondaki med cezirleri ilk günden beri en iyi ölçen Lüsyen'di.
Abdülhak Hamid hepimizden daha muğlak. Çok kere anlaşılmaz ve asla tahlile sığmaz bir adamdı. Böyle oluşunun sorumlusu kendisi miydi? Düşüncelerinin birbirini baltalayışı, hareketlerindeki çelişki, iradesi dahilinde miydi? O kelimelerin izah edemeyeceği bir mahluktu. Onu açıklamaya girişmek boş bir hayaldi. Zira bu mümtaz şahsiyet sadece bir sır değil, bir sırdan çok daha fazlasıydı. Evvela dehşetle, sonra hayranlıkla keşif ve nihayet imanla kabul etmiştim ki, karışık ve halli imkansız bir Abdülhak Hamid yok. Tek bir adamda bütün insanlığın korkunç çelişkilerini anlaşılmaz bir surette toplayan, birbirinden pek farklı olan ve farklı her cephesi adam akıllı donatılmış halde çeşitli Abdülhak Hamidler var. Eğer varsa benim değerim, bu çokluğa dayanabilmemde ve ondaki kalabalığa dayanabilmiş ve zaman çerçevesinde ona ayak uydurabilmiş olmamdadır. Bütün o iklimlerin kararsızlıklarına göğüs gerebilmiştim. aynı zaman parçasında benimsenmiş, inkar edilmiş, cesaretlendirilmiş, suçlu görünmüş, hücuma uğramış, korunmuş, ihtimam ve kahır görmüş olmayı kabul etmiştim. Bu zaman parçası bir gün veya bir an sürmüş olsa bile. Etrafımdakiler garabet, geçici heves diyorlardı. Halete ruhiye meselesi diyordum ben. Acaba hangisi doğru? Sanki ne ehemmiyeti var? Hayatının en derin kökleri bariz çelişkilerden oluşmuştur. Sürekli olarak sağa sola sapan yolu, gerçi asla mutlu olmadı. Fakat daima mutluluğa doğru yükseldi. Seraplarla döşeliydi bu yol. Fakat iki tarafı hayal kırıklıklarıyla süslüydü. Bu yolda başarılar, başarısızlıklara oranla pek fazlaydı. Sevinçlerin nöbetleşe yerlerini bazen üzüntüye bırakması, hazin bir ahenk meydana getiriyordu.
1924 İstanbul. O günlerde Hamid'in Lucien'e pek yer vermediği hatıraları İktam'da yayınlanıyordu. Bir yandan da Servet-i Fünun'da tefrika edilecek yabancı dostları yazıyordu. Yabancı dostlar, Hamit'teki kalabalığın yarattığı ahengin kağıda dökülmüş haliydi adeta. Eserin birinci kısmını yeni devri selamlamak istercesine, istenirse öyle yazmanın da elden geleceğini ispatlar gibi, örnek olarak ve alışılmadık şekilde saf bir Türkçe ile yazmış, sonraki fasılda meydan okur gibi yeni terk edilmiş eski ağır üslubuna dönmüştü. Adeta eskiyen dilini şartların baskısından evvel kendi eliyle buruşturup atıyor, yeni tünediği ağaca uygun deri giyinen bir bukalemun gibi yeni asrın dilini konuşuyordu. Neşredilirken piyesin girişine yazdığı yazıda, saf Türkçe ile saf olmayan Türkçenin kıyaslamasıyla hangisinin tercih edileceğini okurun takdirine bıraktı. Kendi reyimi kendime bırakmak isterim dedi. Hamidesk bir nabız yoklamasıydı bu. Nehrin akışı istikametinde kulaç atacaktı. Kendisini eskiyle yeni arasına boylu boyunca uzatıyor, bir koluyla maziye, diğeriyle istikbale tutunuyor, ardından geleceklere köprü olduğu gibi, kendini de kökleri derinde, dallarıysa her dem taze bir çınar gibi ölümsüzleştiriyordu. Yabancı Dostlar piyesini Viyana'daki yalnızlık günlerinde buluştuğu Mısırlı Aliye Hanım'ın ilhamıyla yazmaya koyulmuştu. Onunla hem bunca dost olup hem de bu kadar yabancı kalmalarına hayret etmişti. Fakat eseri kaleme alırken Mısırlı Aliye'nin siyah saçlarını altın sırmaya boyamış, onu uçuk benizli, incecik, kibar, hünsa bir İngiliz güzeline dönüştürmüştü. Kendisine ise şık, kır saçlı, ihtiyar, cinsel gücünü kaybetmiş, sarhoş bir şair rolünü vermişti. Cenab'a göre şairin şahsiyetini en çok ele veren eserdi bu. Üstadın ruhu ve aklı bu son nefesinde her yabancı örtüden sıyrılmış, çırılçıplak, şeffaf bir belagat billuru arasından görülüyordu. Ecel korkusuyla yaşama sevinci buluşmuştu yabancı dostlarda. Şehvetin cazibesiyle iktidarsızlığın kasveti. İngiliz hayranlığıyla İngiltere nefreti. Doğulu bir zevce adayıyla merhum İngiliz zevcenin hayali. Ve nihayet yeni Türkçe ile eski kendi dili. Piyeste konuşan şık ve yaşlı erkeğin sözleri, Hamid'i tanıyanlara onun sayıklaması gibi geldi. Mart 1924 İstanbul. Ankara'da Cumhuriyet meşalesi yakılmış ancak İstanbul'da hilafete dokunulmamıştı. Bu iki kudret arasında bir bilek güreşi alttan alta devam ediyordu. Hilafet tahtı, kaderini onu tarihi bir hatıra olarak gören Ankara'dan gelecek karara bağlamıştı. Beklenen karar 3 Mart günü geldi. Eller kalktı ve 400 senelik halifelik makamı birkaç saat içinde ilga edildi. İstanbul Valisi Haydar Bey gece yarısı Dolmabahçe Sarayı'na girip kararı Abdülmecit Efendi'ye tebliğ etti. Son halife heyecan içinde dinledi. Valinin tebligatı bitince de hiçbir şey söylemeden salondan ayrılarak yandaki odaya çekildi. Huzurda tek başına kalan Haydar Bey endişeye kapıldı. Acaba halife ne yapmayı planlıyordu? Dışarıda emniyet müdürleri beklemedeydi. Eller tetikteydi. Ama korkulduğu gibi olmadı. Abdülmecit Efendi az sonra elinde bazı gazete kupürleri ve telgraflarla geri geldi. Kendisinin kuvvacılara verdiği desteği belgelerle ortaya koydu. Lakin artık çok geçti. Vali Haydar Bey, milletin kararıdır dedi. Şehri terk etmesi için 2 saat vakti olduğunu, saraydan ne isterse birlikte götürebileceğini söyledi. Halife, çarnaçar hazırlığa girişti ve sabah ailesiyle birlikte Sirkeci'den kalkan bir trenle İstanbul'dan ayrıldı. Hamit için de çifte yıkımdı bu. Halife Abdülmecit Efendi şahsi dostu ve hamisiydi. İki sanat adamı gibi görüşür, konuşurlardı. Halife, saraydaki atölyesinde şair-i azama poz verdirip, boydan yağlı boya bir resmini yapmıştı. Günler süren çalışmalar sırasında daha da yakınlaşmış, sırdaş olmuşlardı. Gelini ve 2 torunuyla birlikte oturmakta olduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki 3 odalı daire, onun ihsanıydı. Hanedanın 155 üyesi sürgüne giderken, kendisi de en azından oturduğu daireden sürülecekti. Acaba halifenin gözden düştüğü bu devirde, halifenin dostu sıfatıyla onun sarayında oturan bu yaşlı şair de itibarsızlaştırılacak mıydı? Hayır. İstanbul Belediyesi Hamid'i unutmadı. Şaire önce Pera Palas'ta bir daire tahsis edildi, sonra da devrin gözde semtlerinden Maçka'da 8 katlı yeni bir apartmanda daire kiralandı. İtalyan sefaretinin tam karşısındaki Maçka Palas, 2 sene evvel zengin bir İtalyan tüccar tarafından yaptırılmıştı. Asansörü, kaloriferi, hava gazı, telefonu olan, arka cephesinde bir tenis kortu bulunan, mermer merdivenlerine kırmızı halılar serilen, göz alıcı, modern bir apartmandı. Kiracıların çoğu karşıdaki İtalyan sefaretinin diplomatlarıydı. Bu nedenle binanın önünde Türk ve İtalyan bayrakları asılıydı. Ancak Ankara başkent ilan edilince diplomatların da taşınması gerekmiş, daireler elde kalmış, kiralar 40-50 liraya kadar inmişti. Hamid'in kirası belediye tarafından ödeniyordu. Fakat saraydan buraya nakledildiği için eşyası yoktu. Buna da Vali Haydar Bey çare buldu. Dolmabahçe'deki dairesinde kendi emrine tahsis edilmiş olan eşyalar, valinin talimatıyla yeni evine gönderildi. Hamid yine yeni bir yıkımdan hasarsız kurtulmayı becermişti. Gelini ve torunlarıyla yeni adresine taşındı. Maçka Palas, 4 numara. Küçük Çiftlik Vadisi'ne bakan alt kattaki bu küçük daire, yıllarda başlayıp köşklere, konaklara, villalara, saraylara uzanmış upuzun bir ömrün son sığınağı, şair-i azamın son durağı olacaktı.